Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Yine güzel bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Bu sefer teknoloji tarafı bilim haberleriyle dolu.
Baya çok herhalde.
Oldukça fazla. NASA'yla başlıyoruz, uzaya çıkıyoruz.
Gerçi Windows 10 da piyasaya çıktı ama bilim tarafı daha hızlı.
Windows 10 ile ilgili bir canlı yayın gerçekleştirdik. Windows 10 da haberlerimiz arasında var Alkan. Ama ben ilk olarak uzaya gönderilen Voyager isimli bir uzay aracında, biliyorsun altında bir plak var ve ses kayıtları var. Bu ses kayıtları SoundCloud'da yayınlanmış. Tam olarak sıralaması, neler söylendiği bu ses kaydından ulaşılabiliyor artık. Uzaylılara mesaj yolluyoruz. Belki bilginiz vardır. Güneş sisteminin dışına çıktı Voyager. 1977'de görevine başlamış. Adamlar hangi yıllarda nelerle uğraşıyorlarmış. Ve genel olarak uzaylılara dünyanın yerini, burada aslında zeki bir uygarlık olduğunu, tabii şimdi zeki diyoruz ama acaba ulaşacağı uygarlıkla karşılaştırıldığında nasıl kalıyoruz?
Ya bana biraz komik geldi bu ya. Niye dersen, zaten hani burayı görecek kadar bir şeyleri varsa, hani ihtiyaçları yok buna. İki,
ama işte görmeyecek insanları ulaştırıyorsun.
Acaba bizim gibi, yani tamamen bizim gibi olmaları gerekiyor. Mesela ne bileyim, 2000'li yılların başında neysek, hani bu teknolojimiz falan, öyle olmaları gerekiyor ki bir anlamı olsun.
Onun bir göktaşı olmadığını düşünsünler değil mi?
Evet, aynen.
Ama düşünsene şimdi, bir uygarlıktan hiç dünyada benzeri olmayan bir metal, düzgünce şekillendirilmiş bir metal dünyamıza düşse, onun bir uygarlıktan geldiğine inanırız yani. Dış güçlerin şekillendiremeyeceği bir şey, doğa güçlerin şekillendiremeyeceği bir taş olsa anlarız. Eğer zeki bir uygarlık da uyduya ulaşırsa, içinden altın plak falan çıkıyor, karmaşık bir yapı var. Onun bir taş falan olmadığını anlar herhalde bir yerden geldiğini.
Yani tabii.
Aşağı yukarı. Belki de şey düşünür, atalarımız belki de uydu fırlattı, şimdi düştü falan diye düşünüyorlarmış kendi atıları için.
Olabilir ki.
Orada Türkçe bir söz de var, Türkçe kelime de var içinde. Türkçe olarak şunu söylüyormuşuz, sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız. Türkçe bilmeyenleri şeye saymıyoruz adamdan. Sabah şefleriniz hayır olsun. Ya yani şimdi
harbi böyle diyorlar.
Evet, nasıl niye bunu koymuş anlamadım. Adamlara günaydın diyorsunuz kısacası. Ha? Yani bir merhaba deseydik, bir selamünaleyküm deseydik değil mi? Biz Türk'üz falan, Türkiye'deyiz falan yani, diye ama.
Merhaba ve selamünaleyküm Arapça olduğu için belki gerçi sabah şerifleriniz hayırlı olsun da pek bir şey sayılmaz.
Ama enteresan bir şekilde şöyle diyor aynı. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun. Türkçe bilmiyorlarsa zaten pek umurumuzda değiller anladığım kadarıyla.
Güzelmiş
o tarafta. Ya. Evet, Türkçe bir kelime var. Belki de uzaylılar Türkçe konuşuyordur. Hani biz her şeyi Türk yapıyoruz ya. İşte Kızılderililer Türk, şunlar Türk, bunlar Türk diye.
Uzaylılar neden
olmasın? Uzaylılar da niye olmasın değil mi? Onu da Türkleri bağlayabiliriz. Hatta Osmanlı zamanında biz uzaylılarla konuşuyorduk bile diyebiliriz yani.
Evet. Kaç tane dil bu arada var acaba?
190 bildiğim kadarıyla.
Öyle mi?
190 evet, öyle. Yani dünyadaki o bilinen dillerde işte karşı tarafa mesaj gönderiyoruz. Biz buradayız. Selam olsun, günaydın filan.
Sonumuz hayırlı olsun bakalım.
Evet, SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Elon Musk bildiğiniz gibi SpaceX projesinin başındalar şu anda. Uzaya uygun fiyatlı gidip gelecek roketler peşindeler. Ama en son uzaya göndermeye çalıştıkları roket, uzay istasyonuna erzak taşıyan roket ne yazık ki infilak etti. Neden infilak ettiğinde firma açıkladı. Elon Musk zaten bu konuda çok açık bir insan. Sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Twitter'dan paylaşıyor takipçileriyle. Paylaşımda dedi ki yan sanayi bir parça buna sebep oldu. Resmen ona getirdiler. 60 santimlik bir kol, destekleyici kol. Roketin içinde kopuyor SARS'dan dolayı. Orada gidiyor. İşte helyum depolarını falan deliyor. Sızıntıdan dolayı da bir patlama meydana geliyor.
Üçüncü parça derken kendi parçalarını kendileri mi üretiyor ki?
Yani şey demişler.
Yani kötü bir parça mı demek istemiş orada
anlamadım
acaba?
Anlamadım tam olarak. Üçüncü parti bizim üstünde üretim yapmadığımız bir şey demişler. Kendi parçalarını kendisi üretiyor
demek
herhalde
ki bazı
yerde.
Konularda evet.
Ama yan sanayi parça arabalarda olduğu gibi uzay araçlarında da sıkıntı. Bunu görebiliyorsunuz. Ekstra olarak ucuzuna kaçmayacaksın abi. Bak ucuz raketlisin.
Ya özellikle uzay araçlarında evet kaçmamak gerekiyor.
Çünkü uzaya çıkarken bir arıza meydana geldiğinde patlamayla sonuçlanıyor. Bu şey değil. Ya yani arıza meydana geldi, konalım falan diyemiyorlar.
Uçaklarda bile hani küçük bir kurtulma şansın var mı uzay aracında?
Hiç yani. Yok gerçekten. Bu arada şimdi roketlerle falan konuşmaya devam edeceğiz ama onun öncesinde bir şey daha söyleyelim. NASA dünyaya benzer bir gezegen de keşfetti. İsmi de Kepler-452b. Kepler denmesinin sebebi de Kepler isimli bir gözlem aracı. Uzaya fırlatılan bir gözlem aracı tarafından keşfedilmesi. Dünyaya benzer deniyor. Tabii ki buradan elde edilen veriler ışığında. Hani gelen ışık dalga boylarına bakıyorlar. Onlardan veri yorumluyorlar vesaire vesaire. Sonra tahmini bir görüntü, tahmini bir şey elde ediyorlar ondan. Şekil. Hani bunun atmosferi böyle olmalı, böyle ışık yansıdığına göre vesaire tarzında. Şimdi NASA'nın iddiasına göre bu gezegen dünyaya oldukça fazla benziyor ve dünyanın sadece 1.6 katı büyüklüğündeymiş. Güneşi de %20 daha parlakmış ve bizim güneşimize göre biraz daha büyük. Ama kendi kütlesi ve büyüklüğü güneşe olan uzaklığı düşünüldüğünde yaşamaya uygun koşullar sunuyormuş. Genel olarak bakıldığında da mesela Güneş'in çevresinde bir yılını 385 günde tamamlıyormuş. Bir turunu. Çok hani iyi. Biz bir tura bir yıl diyoruz ya. Gerçekten Dünya ile oldukça benzer özelliklere sahip. Ama şöyle bir sıkıntı var diyorlar. Buradan şu anki dünyadan elde, yani dünyada yapılmış en hızlı uzay aracıyla yola çıksak ve hiç durmadan yolumuza devam etsek 25.8 milyon yılda ulaşabiliyormuşuz bu Güneş sistemine.
Evet, yani gerçekten de çok uzak ama umarım biz olamasak bile en azından bizden sonrakiler, torunlarımız belki bu makinelerle gidebilirler. Çünkü 100 yıl önce de bugünkü birçok bilimsel gelişmeyi hayal bile edemezdik.
Evet, öyle gerçekten.
Yani iPhone'u bile, işte Android telefonları bile hemen fanlar tartışmaya girmesinde hayal edemezdik. Hani o yüzden kim bilir ne olur 100 yıl sonra, bunu bilemeyiz.
Öyle gerçekten. Ve sonuç olarak NASA 28,5 milyon yıl uzaklıktaki bir yere hedefi koydu. Şimdi bakalım oraya nasıl gidilecek, nasıl görüntülenecek. Sonuçta biliyorsun Plüton'un bile görüntülenmesi.
Çok büyük bir olay.
Oldukça büyük bir olaydı ki bizim Güneş sistemimizde olan bir gezegenden bahsediyoruz. Evet.
Kesinlikle. Oyun dünyasına geçelim. Oyun dünyasına da bir bomba düştü arkadaşlar. Mafya 3 duyuruldu. E3 fuarında Mafya 3'ün duyurulmasını bekliyorduk Mesut. Ama 2K Games bir türlü duyuru yapmamıştı. Fakat Gamescom öncesinde duyuru yaptılar ve oyunun 5 Ağustos'ta Gamescom fuarında tanıtılacağını söylediler. Biz de orada Gökhan ve Edward orada olacak. Umarım eğer bir demo gösterirlerse, oynanabilir bir demo sunarlarsa bu oyunu denerler. Zaten bir oynanış videosu gösterirlerse bile merakımızı yeneceğiz diye düşünüyorum ben. Mafia 3 belki GTA kadar ünlü bir oyun değil. Hatta Red Dead Redemption'ın işte kalitesinden de çok uzak
ama
falan
ama... Bana soranlar var hala.
Ama çok büyük bir hayran kitlesi var. Özellikle PC tarafında oyunun hayranı daha fazla. İlk Mafia oyunu çok kaliteliydi. Hikaye sunumu olsun, oynanış dinamikleri olsun. İkinci oyunda bunu tam olarak sunamadılar.
Beğenilmedi. Çok şey vaat ettiler ama beklenen ilgiyi görmediler.
Belki de beklenti çok yüksekti. Fakat Mafia 3'ten de duyurusuyla birlikte beklentiler çok yüksek. Bunu görüyoruz.
Mafia 2 de biraz aslında Batman'e benzer bir kader yaşadı. Nvidia ile gidilen işbirliğinde orada fizik sinen efektlerin üstüne çok yüklenmişlerdi. Ve oyun çıktığında o kadar fazla bug'a sahipti ki bir türlü doğru dürüst PC randıman alamamıştı PC kullanıcıları. Özellikle Nvidia ekran kartı kullanıcıları Nvidia efektlerini aktif ettiklerinde oyun çalışmaz hale geliyordu. Böyle sıkıntıları vardı. Aslında optimize edilmemiş oyunlar bazen sırf ticaret uğruna böyle şey yapılabiliyor.
Bir de PC'de güçlü olan markalarda böyle sorunlar çıkınca o daha da kötü oluyor. Evet. Yani hani çünkü PC oyuncuları bu oyuna hayranlar. Çok büyük bir kitlesi var PC tarafında ve oyun doğru düzgün çalışmıyor. Yani bu çok büyük bir sorun. Şunu da söyleyeceğim. Mafya serisi zaten senaryosuyla ön planda olan bir seri. Mesela GTA'nın senaryosu beni hiç etkilemez. Yani biraz Amerikan rüyasını anlatması bakımından falan.
Grand Theft Auto 4 fena değildi mesela, bağlıyordu.
4 zaten serinin bence tepe noktası. Evet. Hani 5'te mesela 5 çok şey değil.
5 çok absürt.
Ama mesela Mafia serisi ciddi bir sunumu var Mafia serisinin ve oyuncular tarafından o yönüyle de çok seviliyor. Umarım Mafia 3'te de beklentilerimizi karşılarlar. Hani bu kadar oyuncu bekliyor.
Göreceğiz. Ben açıkçası şeyi sevmiyorum dediğim gibi. Ben bunu hep belirtiyorum ama 2. Dünya Savaşı o silahlar, o tarz pek bana göre değil. Ben hep modern arabalar falan kullanmak istiyorum. Grand Theft Auto bana hitap ediyor izleyen o tarafta.
Bakalım Mafia'da biraz daha modern döneme geçecekler ama tabii GTA kadar modern değil. Şunu da belirteyim. Oyunun geliştiricisi değişti. Kaliforniyalı Hangar 13 adlı bir geliştirici tarafından hazırlanıyor. 2K Games bu geliştirici stüdyoyu kurdu. Yani yeni bir stüdyo olması da aklımıza soru işaretleri oluşturmuyor değil. Ama hiç belli olmaz. Belki de çok yetenekli isimlerden bir stüdyo kurmuşlardır.
Evet,
öylesi zaten Mafia 3 harika bir oyun olarak karşımıza çıkabilir. Buradan donanım tarafını da ilgilendiren bir habere geçelim. PlayStation 4 ile uyumlu klavye mouse ikilisi 120 dolara Japonya'da satışa çıkıyor. Bu batıya da gelebilir. Hori adlı bir geliştirici tarafından hazırlanıyor. Fakat videolarını izlediğimizde bizi çok tatmin etmedi.
Aslına bakarsanız bu klavye fare ikilisi tam olarak klavye fare değil. Gamepad'i simüle eden klavye farelerden ki bunlar yıllardır var. PlayStation 2'den bu yana
hep
dönüştürücülerle iş yapıldığını görüyoruz. PlayStation 3 için bir sürümü var ve genel olarak videolara baktığımızda nasıl kullanıldığına dair pek tatmin edici sonuçlar vermiyor. Yani analog kolu simüle eden bir fare doğal olarak bir fare gibi olmuyor. Aslında bakarsanız PlayStation 4'ün doğal klavye fare desteği var ama oyunların bunu direkt desteklemesi lazım ki hiç bu oyunu desteklemiyor. Evet. FPS oyunlarından özellikle desteklemezlerdi çünkü konsolun doğasına aykırı ek iş çıkartan yok klavye kullananlara ayrı sunucu, gamepad kullananlara ayrı sunucu yapmanı gerektirecek fazladan masraf oyun yapımcısına. Onun yerine gamepad'i destekliyorsun. Bütün konsol oyuncuları oynayabiliyor.
Ya çünkü klavye ile FPS oynayan oyuncular çok daha avantajlı.
Tabii ki.
Çok daha ince ayarlar yapabiliyorlar. Fakat konsollarda bu çok mümkün değil. Hani şunu da söyleyeyim ben. Konsolda FPS oynanmaz, joypad ile oynanmaz diye bir şey de yok. öyle çok bir oynanıyor ki hem de. Yani. Bazı oyunlar var mesela Halo gibi. Yani inanılmaz derecede iyi şekilde oynanıyor. Şunu da söyleyeyim, bu klavyenin üzerinde zaten görmüşsünüzdür ekranınızda da. WASD gibi tuşlar yok. Joypad'teki tuşlar var. Yani sadece oyun amaçlı üretilmiş bir klavye.
Yani biraz vitrinde gören, heyecanlanan insanlara satalım evet. tarzında bir cihaz.
Ve alan herkesin hemen hemen ben hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bir dönmeye çalışıyor videolarda görürseniz eğer. Dönemiyor yani. Arkasına evet. dönemiyor. Yarım saat geçiyor.
Pek yüksek randıman alabildikleri evet. söylenemez.
Gamepad oyuncuları bu konuda bu klavyeye karşı daha avantajlı olacaklardır. Çok daha seri hareket edeceklerdir diye düşünüyorum ben mesela.
Ya şimdi şey de var tabii. Bazı kullanıcılar var. Kesinlikle Gamepad'le oyun oynayamıyor.
Yani evet.
Alıyor konsolu, gerçekten pişman oluyor. En azından belki onlar ıkına sıkına da olsa yani, bunun işlerini görürler diye düşünüyorum ama fiyatı da pahalı. Hani öyle alayım deneyeyim kenara dursun. Ya
120 dolar fiyat yani. Yani olacak gibi değil bence.
Evet. Ya gerçi Türkiye'de olacak gibi değil. Yurt dışına baktım mı adam içindeki.
Ya zaten hani eğer Gamepad'de oyun oynayamıyorsanız konsolda oyuncu olmanızın anlamı da yok.
Pek
yani.
Pek de bir anlamı yok gerçekten. Bilgisayar tarafında bir donanımla devam edelim. Çok enteresan. MSI'dan içinde titanyum bulunduran bir anakart duyurusu geldi. Z170A X-Power Gaming Titanium isminde bir anakarttan bahsediyoruz burada. Biliyorsunuz Skylake işlemciler için geri sayım başladı. Ve Z170 Yonga seti de bu işlemcilerle beraber kullanacağımız uyumlu Yonga setimiz olacak. Genel olarak anakartın özelliklerine baktığımızda MSI Military Class 5 sınıfında yer aldığını görüyoruz. Yani dayanıklı kondansatörler, bobinler veya dirençler kullanılmış durumda. DDR4 destekli bir anakart, 16 fazlı bir güç kontrolcüsüne sahip. Genel olarak yeni SSD sürücülere de destek veriliyor. Biliyorsunuz M.2 slotunda çok ufak boyutta SSD sürücüleri artık anakartlara takabiliyorsunuz. Yeni nesil anakartlarda bunları görmüştük. Audio Boost 3 ile 7.1 ses desteği de sağlanmış bu anakartta. Titanium neresinde diyebilirsiniz. İlk olarak beyaz baskılı devresi oldukça hoş görünüyor, bunu söyleyelim. Titanium da bobinlerde kullanılmış açıkçası. Yani öyle anakartın üstünde titanium destekli bir şeyler yok. Üstündeki güçlü şeyleri taşıyabilsin, kırılmasın vesaire tarzında. Zaten pahalı bir malzeme. Bobinlerde fiyatı biraz arttırmışlardır. MSI'dan anakart kısmında hep atak görüyoruz. X99 biliyorsunuz Godlike modeli falan da onlardan gelmiş.
Bayağı da pahalı bir model.
Evet. Dolu böyle artık olabilecek bütün teknolojileri barındıran anakart modellerinden bir tanesiydi. Bakalım bu da nasıl olacak? Şimdi yeni işlemciler, yeni anakartlar, yeni donanım sahibi olacak, yeni PC kuracak insanlar için de bir sürü seçenek oldu ortada. Kafa karıştıracak durumlar.
Yani ve bunların hepsi de pahalı. Yani yeni
evet ya, ben açıkçası ucuzlamışken 47.90 ve DDR3 sistemlerle kurulacak bir sistemi hala da çok güncel ve güçlü kalacağını düşünüyorum. Tabii ki her zaman en yenisine sahip olabilecek maddi durumunuz varsa da bunları deneyebilirsiniz. O da ayrı bir keyif.
Zaten oyunculuk kısmında 4K oyunculuğa falan geçecekseniz zaten paranız vardır. Evet, yani. Yani alırsınız. Ama diğer türlü bu tür şeylere, maceralara girmenin
İlk
de gereği
yok. İlk çıktığını almanın pek de bir anlamı yok gerçekten. Çünkü fiyatların çok hızlı düşüşüyle beraber bazı hayal kırıkları da yaşanabiliyor. Hayal kırıklıkları. Intel ve Micron SSD'lerde yeni devrimsel bir teknolojiye imza atmış gibi görünüyorlar. Genel olarak yönteme baktığımızda 3D XPoint ismini taşıyor ve 3D XPoint ile teknolojisi üretilen NAND bellekler yine aslında eskisi gibi 3 boyutlu üst üste istiflenerek üretiliyorlar. Burada farklı olan şey verinin depolanma şekli. Şimdi NAND belleklere baktığımızda, depolama birimlerine baktığımızda aslında bizim 0-1'i anlamamızı sağlayan şey transistörün içine hapsedilen elektronlar oluyor. Bir sürü transistörden oluşan hücreler var. Bu hücrenin içine bir elektron hapsedildiyse 1 verisi var. Elektron görülemiyorsa 0 verisi var. Intel ve Micron burada artık elektronu hapsetmiyorlar, malzemenin durumunu değiştiriyorlar. Malzeme bulmuşlar yeni bir tane. Hı hı. Eğer tabii tam olarak açıklamasını yapmadılar bilimsel olarak ama malzeme orada farklı bir kıvamdaysa bir, eğer malzeme halini değiştirmediyse sıfır bilgisi olarak anlaşılıyormuş. Ve bu sayede hücreleri birbirine çok daha sıkı yakın yakına dizebiliyorlarmış. Ekstra olarak bu tip NAND belleklerin ömrünü de diğer NAND belleklere göre 1000 kat arttırmayı başarmışlar. Zaten, 1000 kat daha uzun ömürlü.
Zaten en büyük sorun bu değil miydi? Evet. SSD'lerin ömrüydü.
Aynen. 1000 kat daha da hızlı aynı
ya
zamanda.
Bu 1000 sözün biraz şey gibi ya.
Hani, hadi 1000 olmasın, 500 olsun.
500 olsun yeter yani.
Gerçekten inanılmaz. 10 katta daha küçük bir alana bu şeyi sığdırabiliyorlarmış. Mesela diyelim ki bir tane 2 terabayt bir tane SSD alacaksınız. Şu an için en pahalı modellerden bir tanesi. 3,5 inçlik bir şeye sığıyorsa eğer bu teknolojiyi aldığınızda 2,5 belki de daha küçük M.2 SATA formunda 2 terabaytlı bilgisayarınıza takabileceksiniz. Gerçekten çok önemli. Tabii ilk olarak halkı sokakta gezen insan hedeflemiyorlarmış. çok fazla veriyle haşır neşir olan data center'ları. Çünkü burada veri o kadar fazla yazılıp siliniyor ki SSD'lerin ömrü, NAND derlikleri ömrü çok daha fazla önem taşıyor. Biz evimizde o kadar veri transfer etmiyoruz.
Evet.
Yani bizim forumumuzda bile bir şeyler yazıyorsunuz, siliyorsunuz, birisi cevap yazıyor, ediyor. Bunlar hep NAND derlikleri yazılan veriler. Bu yüzden SSD kullandığınız zaman ömürleri çok hızlı bir şekilde bitiyor. Kaldı ki biliyorsunuz son kullanıcıya satılan SSD bellekler de çok hızlı bir şekilde ömürlerinden olabiliyorlar. İşte burada son kullanıcı değil de data center'ların hedeflenmesi oldukça normal gözüküyor. Bir diğer haberim de Nokia'dan. Nokia dediğimizde tabii ki cep telefonu veya tablet, o da küçük de olsa tablet aklınıza geliyor olabilir. Ama bu sefer firma enteresan bir cihazda 360 derece kayıt yapabilen bir kamerayla karşımıza çıktı. İsmi Ozo VR ve genel olarak film yapımcılarına yönelik olarak geliştirilmiş bir kamera. Çok fazla özelliğinden bahsedilmedi. İşte üstündeki 6 kamerayla 3 boyutlu bir video kaydı yapabildiği, o video kaydanında Oculus Rift gibi sanal gerçeklik kasklarıyla anında izlenebildiği falan söylendi. Yavaş yavaş özelliklerini anlatmaya başladı Nokia. Tease yapıyor böyle teaserlarla. Sitesine girerseniz zaten Ozo'nun, orada da bir geri sayaç var. Her geri sayaç bittiğinde yeni bir video yayınlanıyor kamera hakkında.
Özellikle özel efekt, yani bu yeni Hollywood filmlerinde bence daha çok işe yarayacaktır. Zaten ya, Avrupa sinemasında falan bu tür şeyler yok yani.
Aslında sanal gerçeklik kaskı çıktıktan sonra şimdi bazı yönetmenler deneysel filmler çekecektir elbet. Ben eminim o yönetmenler bu tip cihazlar kullanmayacaklar. Yani onlar yine Hollywood'a özel, böyle özel yapılmış, kafa aklımızın almayacağı 4K 3 boyutlu videolar çekebilen cihazlar kullanacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Nokia yapımcılar dedi ama yapımcılar biliyorsunuz birçok yapımcı var. Biz de yapımcıyız.
Evet.
Yani Hollywood'daki adam da yapımcı, biz de yapımcıyız şimdi. Doğal olarak hangi tip yapımcıları hedefliyorlar? Acaba Hollywood sineması için mi yoksa bizim gibi web yayıncıları için mi? Göreceğiz kameranın tam olarak özellikleri belirlendikçe. Ama Nokia'yı kamera işinde görmek enteresan. Halbuki çok da enteresan değil diyenleriniz de vardır. Biliyorum çünkü Nokia uzun zamandır cep telefonlarına kamera teknolojileri üretiyordu ama biliyorsunuz o birimler ve teknolojiler tamamen Microsoft'a satıldı aslında o tarafta. Göreceğiz kamera test için gelir mi gelmez mi bilmiyorum Nokia tarafından.
Gelirse ama bir incelemesiyle karşınıza çıkarız artık.
Gelirse yani artık 3 boyutlu bir video çeker sizlerle paylaşırız burada.
Oyun dünyasında teknoloji dediğimizde ilk akla gelen oyunlardan birisi Doom. Çünkü gösterilmesiyle beraber o inanılmaz grafikleriyle bizi büyülemişti. Kaplamalar çok yumuşaktı Mesut ve çok da yüksek kaplama kalitesi vardı.
Evet.
Bu benim en çok hoşuma giden şeydi oyunda aslında. Oynanış dinamikleri konusunda dediğim gibi bir tartışmamız olmuştu. Farklı fikirlerimiz vardı ama geliştiriciler demiş ki biz oyunda yüksek grafikten çok 1080p ve 60fps'yi hedefliyoruz.
Yüksek grafik hedeflediyseniz ne olacaktı filan diye adamlara sormak lazım.
Yani evet, yani daha ne yapacaksınız falan diye düşündüm. Zaten oyun açık dünya falan değil. Hani bölgeler çok, bölümler çok küçük. 1080p ve 60fps deyince tabii konsollar aklımıza geliyor. Çünkü zaten biliyorsun PC'de bir sınır yok.
Evet, doğru.
Konsollarda böyle çalışma ihtimali gayet yüksek. Özellikle PlayStation 4'te. Gerçi DirectX 12 ile birlikte Xbox One'da da bu değerlerde belki çalışabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şey var şimdi. Bu geliştiriciler PC kökenli geliştiriciler. Bakalım PC'de neler sunacak? Yani ne tür yeni teknolojiler sunacak? 4K desteği olacaktır muhtemelen diye düşünüyorum.
Yani 4K desteği olmazsa olmaz zaten artık. Koyuyorlar. Oynamasanız da öyle bir çözünürlüğe çıkabiliyorsunuz. Şimdi kullanıcıların bazıları da şunu soruyorlar. Ya zaten ben herhangi bir oyunu çözünürlüğünü 4K'ya getirebiliyorum. Şimdi 4K desteklemesi bir oyunun dokuların da 4K çözünürlükte işlenip koyulduğunu gösteriyor. Şimdi siz bazı oyunları 4K çözünürlüğe çıkartıyorsunuz ama doku kalitesinde artışı tam olarak görmeyebilirsiniz. Çünkü dokular Full HD olarak işlenmişler. Evet. 4K destekli bir oyun dendiğinde Grand Theft Auto gibi dokular da 4K olduğu için daha net, daha temiz görüntüler görülebiliyor. Artık ben PC'ye çıkacak herhangi bir oyunun bu olayı atlamayacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir pazarlama trendi aynı zamanda PC'de. Diyecekler ki konsolda Full HD, işte 60fps, PC'de 4K.
Ya zaten
oynamasan da var işte.
Project Cars'ta dediler ya 12K desteği gelecek falan.
İşte arkadaş, dokuyu koyuyor adam, 12K destekli oluyor zaten.
Nasıl oynayacaklar merak ediyorum değil yani. 4K çalıştırmak bile oyunları günümüzde çok mümkün değil çoğu oyunu. 12K falan dediğin gibi reklam hilesi gibi.
Zaten Project Cars baştan sona şişirme bir oyun olduğu için onun 12K ile falan oraya girmesi yani normal
120K
yani.
120K olsa ne olacak yani?
Biliyorsun öyle. Onlar Oculus Moculus Rift dediler. Desteği de yoktu o dürüst.
Ya biz burada da denedik mesela.
Menüleri falan desteklemiyor. Sadece oyunun içine bir şekilde girmeyi başarırsanız orada görüyorsunuz yani.
O da başarırsınız yani.
Evet.
Buradan konsol satış rakamlarına geçelim. Wii U ve PlayStation 4 gündemimizde. PlayStation 4'ün dağıtım sayısı 25 milyondan fazla bugüne kadar. Sony satışlarının oldukça iyi gittiğini söylüyor. 2016'nın Mart ayı itibariyle de 38 milyondan fazla konsol satmış olacaklarını söylüyorlar. Zaten beklentilerini de yükselttiler. Normalde 16 milyon satılmasını bekliyorlardı bir mali yılda. Şimdi bu 16,5 milyona çıktı. Bence Sony açısından gayet iyi bir performans.
Evet, gerçekten öyle.
Ki Wii U ölmek üzereyken, Xbox One'ın da performans pek iyi değilken Sony de alıp başını gidecekmiş gibi görünüyor bence. Bunun yanında Wii U satışları da 10 milyonu geçmiş sonunda diyorum. PlayStation 4'ten bir yıl önce piyasaya çıktı bu konsol. 10 milyonu şimdi geçebildi. Splatoon diye bir oyunu var böyle. Etrafı rengarenk boyuyorsun falan filan. O da 1.6 milyon satmış. Ya yani Nintendo
gerçi
ne yapsın
satıyor? Nintendo'nun öyle yani. Nintendo'nun konsolu 1 milyon satıyor. Oyun çıkarttılar 1.5 milyon satıyor. Öyle bir şey var.
Bir tane alıyorlar. Ya gariptir mesela. Mario Kart vardı şeyde Wii'de. 30 milyondan fazla sattı.
Mesela. Öyle bir olayı yani var onların ya. Oyunlar satıyor. Çünkü oyun yok.
Ya Nintendo hayranları da alıyor. Adamlar firmaya o kadar bağlı ki evet, doğrudan oyunu alıyorlar. Konsol satışları dediğim gibi hep Sony aklımıza geliyor. Sony gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Nintendo'nun NX konsoluna da bu arada ilk oyunlar duyuruldu. Dragon Quest 11 duyuruldu. PlayStation 4'e falan da geliyor. Demek ki Nintendo yavaş yavaş Wii U'yu terk ediyor. Yani Wii U'nu artık bundan sonra almayı düşünüyorsanız arkadaşlar almayın.
İndirime girecektir zaten. Hani birkaç yani, oyun varsa ki Zombie U bence orada oynamaya çok değer bir oyun.
O da, geliyor. PC, Xbox One ve PlayStation 4'e geliyor. Kısa kısalarda ondan bahsedeceğiz zaten.
Evet. Sony'den devam edelim isterseniz. Sony yükselişte arkadaşlar. İkinci çeyrek raporunda 665 milyon dolar kar açıklamış durumda firma. Yükselişine devam ediyor. Şimdi yükselişe genel olarak baktığımızda 3 aylık periyotta toplam 3 milyon adet PlayStation 4 satmış ve satış rakamları 25.3 milyonu yükselmiş olarak bir kayıt geçmişiz biz bu tarafta. Ve genel olarak karların çoğu da yine PlayStation tarafından geliyor Sony'ye. Sensör tarafında da bir büyüme var. Sensör tarafındaki büyüme %3.5 seviyesine kalmış bir önceki çeyreğe göre ve 174 milyon dolarlık bir gelir elde etmişler. Düşüşte olan kısmı sizce hangisi? Bir tahmin edin. Cep telefonu tabii ki. Cep telefonu tarafında kayba devam ediyor firma ve geçtiğimiz yıla göre bu çeyrekte %16.3 oranında düşüş yaşayan firma 188 milyon dolar kayıpla kapatmış bu çeyreği. Çeyrek dediğimiz şey tahmin etmişsinizdir. Yıl 12 ay. 3 aylık periyotlardan bahsediyoruz. İkinci çeyrekte işte ikinci 3 aylık periyodu kapsayan dönemler. LG'ye geçelim. LG'nin de gelirlerinde %60'lık bir düşüş var ve aynı şekilde benzer konularda aslında gerilemeler mevcut. Bu da Samsung'la beraber aynı kaderi paylaşıyor ve televizyon kısmında kaybedenler arasında yer alıyor.
Onu söyleyecektim ben. Özellikle televizyon kısmında büyük bir düşüş.
Evet, aslında. Samsung tarafında da mesela televizyon kısmında kayıplar var. LG'de telefon kısmı da ne yazık ki firmanın beklentilerini karşılayacak şekilde değil. Çünkü genel olarak bakıldığında telefon kısmında 172 bin dolarlık sadece net kar yapılabilmiş. Ve bu da sattıkları telefon başına 1.2 sent kar ettiklerini gösteriyor. Komedi yani, biz 1.2 sent karla iş yapacağız deseler bize kapatırız firmayı. Hiç şey yapmazsın. Sattıkları telefonlar kötü olunca tabii ki LG G4 gerçekten alınmayacak bir telefon olmuş durumda. Adamlar bu tarafta da pek ışık gösteremediler.
Piyasadan çekilme ihtimalleri var mı?
Evet. Yani aslında Sony'nin daha çok var. Şu an konuşmalar gitgide yükselmiş durumda. LG çekilmez. LG devam eder biraz daha. Sürünecekler bunlar. Ama görünen o ki arkadaşlar, Android tarafında telefon üreten insanlar, firmalar zorluk çekmeye devam edecekler. İş daha da sıkılaşıyor onlar için. Karların %90'ını bu sektörden, mobil dünya sektöründen elde edilen karların %90'ını Apple tek başına aldığı için bu adamlar 50 bin tane firma %10'luk kar için birbirlerini yiyorlar orada. Çok ve ne yaparlarsa yapsınlar satamıyorlar. Bu tarafta sıkıntı bence biraz da Android'den kaynaklanıyor. Android bir türlü kullanıcının güvenini tam olarak kazanacak bir işletim sistemi haline gelmedi. Çinlerle yaptığımız röportajda Çinler en çok güvenlik sıkıntılarına değiniyorlar. Bizim arkadaşlarımız da burada demişler ki amma çok güvenliğe takmışlar diye de. Evet, bizim Türk insanımız biraz cesurdur bu konuda, güvenlik konusunda, ama belki farkında değiller. Bütün güvenlik açıkları, bütün neredeyse bu sıkıntılar güncellenmeyen telefonlar Android tarafında var. Bir güncellemede mesela diyor ki arkadaşlar 4.4'ten acaba 5'e geçeyim mi? Zannediyor ki sadece Android'e özel fonksiyonlar geldi. Halbuki arka planda 50 tane güvenlik açığı kapatılmış durumda. Telefonunuz güncelleme almayınca ne oluyor? Bu güvenlik açıklığıyla beraber hayatınıza devam ediyorsunuz. Hele bunu rootladıysanız da tam ayva yediniz yani. Bu tip işlere de girdiyseniz güvenlik açıklarını tamamen korsanlara emanet ediyorsunuz telefonunuzu. İndirilen programlarla beraber. Çünkü bizim tam olarak o konuda yetkinliğimiz yok. Bir uygulama acaba arka planda farklı işler yapıyor mu diye oturup araştıracak şeyimiz yok. Bilgimiz yok zaten.
Gerçi genç insanlar arasında da hani güvenlik açığını çok önemsemese bile iPhone'un bir marka değeri var. Tabii ki Mac gibi yani. O sırf marka değerine bakarak da alan var. Kaliteli olduğu konusunda hiç şüphe yok. ona bir şey demiyorum ama sırf marka değerine, yani o isme bakarak da alan çok insan var. Android o kısmı da kaybediyor aslında biraz da.
Evet, biraz da marka olamamanın acısını yaşayan firmalar var o tarafta. Bakalım nasıl olacak? Yani işler düzelecek mi? Samsung'da biliyorsunuz Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'deki fiyatlarda indirime gitti. Çünkü firmanın aradığını bulamadı o tarafta.
Ya fiyatlar yüksekti bayağı.
Yüksekti aslında ama diğer rakiplerle karşılaştırıldığında ucuzdu. Hani iPhone'dan falan hala daha ucuz ve daha da ucuz olacak şimdi. Görünen o ki. Orada da tabii firmaların kaçırdığı bir şeyler var. Ne var mesela? Tamam, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge gerçekten toplam kasa özellik olarak çok çok iyiler. Ama neyi kaçırdı orada Samsung? Pil ömrünü. Kullanıcılara biraz daha fazlasını vermesi lazım. Çünkü bir önceki telefonunda biraz daha fazlası var zaten. Yani bu firmalar gerçekten böyle çok değişik şekilde hareketler yaparak ve kullanıcıya sanki ne çıkarsak alacakmış gibi bir muamele göstererek kaybediyorlar.
Ya aslında şöyle bir şey de var. Hani telefon kısmında mesela hep biz konuşuyoruz. İlk defa iPhone'da mesela kulaklık çıkınca sesinde durması ilk defa iPhone'da vardı evet. diye mesela. Bu küçük detaylar insanların çok hoşuna gidiyor. Pil ömrü aslında küçük bir detay değil. Çok önemli bir detay ama tasarım kadar ona da değer vermeleri gerekiyor. Sanırım o kadar değer vermiyorlar bu tür konulara.
Ya işte şimdi kullanıcılara yapılan anketler de bazen firmaları yanlış yönlendirebiliyor. Şimdi kullanıcılara sorulduğunda kullanıcılar ince telefon istiyor. Yani gerçekten ince telefonlar daha fazla satıyor, daha fazla ilgi görüyorlar. Ama ince telefon yaparken de pili çok büyük koyamıyorsun. Şimdi orada bir ikileme düşüyor firmalar ve yanlış tasarımlara gidebiliyorlar. E tabii ki Android işletim sisteminde enerji verimliliği yüksek bir işletim sistemi olmadığı açık. Çok fazla özelleştirme yapman lazım üstünde. Durum da buralara kadar geliyor. Hatta Android 5.0'da hatırlar kullanıcılarımız. Mobilitede falan da çok fazla konuşuldu. Enerji tasarrufu konusuna öyle bir odaklandık. Diyorlardı ki %20-%30 enerji tasarrufu sağlanacak. Bir çıktı Android 5.0. Güncelleme olan telefon %50 daha az gidiyor. O kadar fazla pil tüketiyor. Çünkü bug'lar var içinde. Yani saçma sapan bu tip şeyler olduğu sürece de kullanıcılar gitgide irite olmaya başladılar telefonlardan. Özellikle mesela Samsung kendi işlemcisini üreten, kaliteli işlemci üreten bir firma ama LG'ye, HTC'ye, Sony'ye baktığınızda Qualcomm'un yamalı işlemcisini alıyorlar, bozuk işlemcisini. Hangisinden telefon alırsan al ısınıyor. Bazı bug'ları var. Neden? İçindeki işlemci kötü. E tamam da şimdi sen işlemcisini üretemiyorsan da bir yerden sonra telefon senin telefonun olmuyor.
Kesinlikle.
Yani gerçekten Sony'nin telefonu değil aslında. Qualcomm'un farklı bir kasaya bürünmüş hali. HTC, Samsung filan. Bu Samsung demeyelim de işte bu tarafta Samsung, Huawei eli güçlü firmalar. Çünkü ellerinde kendi işlemcileri var. Ve bu işlemci gitgide gelişiyor. Zaten Qualcomm'un burada firma değerinin kaybolması nedenlerinden bir tanesi de bu. Samsung gibi güçlü üreticileri kaçırıyorlar ellerinden. Apple'a bakıyorsun keza adam yazılımdan işletim sistemine kadar her şeyi kendisi yaptığı için küçük pille S6'ya falan kafa tutabiliyor evet, o kesinlikle. Tarafta. Yani işte işler değişiyor. Mobil üreticileri gerçekten zor günler bekliyor arkadaşlar. Bakalım inşallah hepimiz için faydalı şeyler ortaya çıkar. Rekabetin devam etmesi umuduyla diyelim. Evet. Çünkü rekabet biterse eğer iPhone 6 bin liradan da satın alabilirsiniz. Yani. Böyle bir şey de olabilir.
Özellikle evet, Türkiye'de çok yüksek fiyatlar evet. Olabilir. E-spor müsabakalarında doping kontrolü geliyor Mesut. Gariptir, bize fiziksel tabanlı sporlarda doping kontrolünün olduğunu söyleriz. Aslında satrançta falan var mı emin değilim. Yoktur herhalde.
Gerçi fiziksel tabanlı diyoruz da oradaki doping kontrolü de nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bazen biliyorsun. Dopingsiz adam 3 madalya almış, bir ortaya çıkıyor yıllar sonra doping kullandı, hop arka tarafa doğru.
Sonra da alıyorlar evet.
Evet, şeyini. O madalya.
Almanya doping ajansıyla anlaşmışlar ve bunlar doping kontrollerini yapacaklar bu sporcuların. Biliyorsunuz o karşılaşmalar uzun sürebiliyor ve oyuncular da uzun antrenmanlar yapıyorlar. Orada oyuna odaklanmaları için, reflekslerinin daha iyi çalışması için çeşitli ilaçlar alıyorlar
evet,
sanırım.
Evet, bazı uyarıcı ve uyuşturucu haplar alıyorlar arkadaşlar, ne yazık ki alışkanlık yapabilecek. Bu da ben e-spor zararlı dediğimde aslında bazı insanlar anlamıyorlar ama denetimsiz bir ortam şu anda. Gençlerin okulu bırakıp bazı evlerde, oyun evi ismini verdikleri evlerde oturup sabahtan akşama kadar oyun oynadıkları bir hale geldi bu e-spor. Çünkü işte 3 bin 4 bin para kazanıyorlar gariplerim oradan. Onlar için çok büyük bir para ama bilmiyorlar ki gençliklerini o evde tüketiyorlar.
Ya ben üniversiteyken eve çıkmıştım. Eve çıktığımda 2 kişi vardı. İşte biri sınıf arkadaşı.
Biri abi diyorsun. Abiler.
Pilav yapıyorlar falan. Biri sınıf arkadaşım, bir de başka bir çocuk bilgisayar bölümünde okuyordu. Şey dedim, kaçın sınıfa gidiyorsun dedim. Birinci sınıfa gidiyorum dedi falan. Ya dedim, yaşında büyüksen dedim, nasıl bire gidiyorsun? Geç mi kazandın dedim. Yok dedi ya, ben de oyunlara dalmıştım dedi. O yüzden dedi, iki sene kaldım dedi. Hangi oyuna dalın dedim? Night Online dedi. Ya. Bari güzel bir oyun oynasın. İki sene falan. O zamanlar e-spor tabii yaygınlaşmamıştı falan yani, yoktu. Night Online'a vermiş. İki senesini ya. İki senesini düşünebiliyor musun?
Ya şimdi yani, orada nasıl bir dönüm noktasındayız biliyor musun Alkan? Genel olarak ülkeye baktığımızda ne yazık ki orta halli diye bir şey kalmadı. Ya fakir var ya da durumu hallici iyi olan insanlar var. Gerçekten zor geçinen insanlar. Şimdi baba evi zor geçindiriyor. Çocuğunun okumamasına içi yanıyor ama çocuk eve 4000 lira para getiriyor. Kendisinden daha yüksek para getiriyor belki. 3000 lira 4000 lira bir para getiriyor. Evet. İşte orada okumamasını göze alabiliyor. Zannediyor ki o da bilmiyor çünkü. Geçim sıkıntısı içindeler. Zaten darlıktalar. Acaba çocuğa ısrar edip kendisi gibi dar gelirli zor geçinen bir insan mı olsun? Böyleyken devam edip bir yerlere gelebilir mi diye düşünüyor. Ama işte şeyi düşünmüyorlar hiç. 33 yaşından sonra, 34 yaşından sonra.
30 hatta yani.
Evet, 30'u da geçtim. Hadi 35'e kadar geldin. Hani yolun yarısı. Hı. Oyundaki reflekslerin azaldı. Sonra çıktın, ben bir iş bulacağım dedin. Ne okudun? Bilmem ne bölümünü işte bitirdiysen tabii 6 yılda bitirdim, 7 yılda bitirdim. Tamam, notların hepsi düşük zaten.
Ve bilgin de yok.
Bilgin de zaten doğru düz yok. Oyuna vermişsin kafayı. Ne yaptın diyorlar sana bunca yaşına kadar? Oyun oynadım diyorsun. Sen oynamaya devam et der adam. Hadi git oynamaya devam et sen.
Kesinlikle. Ve mesela ben FIFA 21-22 yaşında oynarken veya işte 23-24'te oynarken gerçekten iyiydim. Böyle yüksek sıralamada çıkardım. Abi şimdi çıkamıyorum.
Çıkamazsın abi.
Çünkü refleksler yeterli kalmıyor.
Tabii.
O çocukların refleksleri, hatta akıllarındaki şey mesela dert oranı daha az.
Kafada çok... hiçbir şey yok oyun dışında. Zaten evet. Sürekli oyun oynadığı için 7-24. Hiçbir şey düşünmüyor.
Ya ben oyun editörü olmama rağmen yani refleksler gidiyor. Burası bir gerçek yani.
Evet, doğru.
Şunu da göz önüne almak gerekiyor gerçekten. Geleceğinizi düşünüyorsanız, hani belki milyon dolarlar kazanacaksanız eğer, o kadar güveniyorsanız yapın. Kazanırsınız, kenara çekilirsiniz. Evet. Ama onun dışında kesinlikle bence de bu tür hallere kapılmayan arkadaşlar sonu çok kötü olabilir diye düşünüyorum.
Arkadaşlar eğitiminize önem verin. Yani bu bir yarış, biliyoruz zor ama inanın bana sonu daha hayırlı. Derslerinizde çalışmanın, oyunlara çalışmaktansa. Yani bir eve kapanıp orada bir 2000-3000 lira geçici olarak kazanmak size çok orijinal görünebilir. Çok değişik bir hayatmış gibi gelebilir. Biliyoruz hayat da zor. Yani ne yazık ki bazılarımız belki o oradan kazandığı parayla ailesini de geçiniyor. Ailesinin de bakımını üstleniyor. Haklısınız bu konularda. Onlara diyecek hiçbir lafımız yok. Çünkü hayat herkese eşit değil aslında. Her ne kadar eşit desek de, ama bu kardeşlerimize bir tavsiyemiz. İki işi de birlikte götürebiliyorsanız götürün, ailenize bakmak zorundaysanız da, ama eğitiminizi sakın ola aksatmayın. Gün gelecek, geri dönemeyeceksiniz. Yani ne yazık ki zaman makinesi yok.
Evet.
Oyunlardaki gibi güllük gülistanlık bir dünya da yok. Herkes şu an üniversite mezunu. Dikkat ederseniz üniversite mezunu işsiz sayısı artıyor. Niye? Çünkü artık üniversiteden mezun olurken kendine bir şeyler katmış, oradaki arkadaşlarını eleyerek en yüksek notları almış, üniversitede okurken bir de üstüne yurt dışında bir değişim organizasyonuyla gidip kalmış insanlar bir yerlere gidebiliyor. O kadar fazla bu tip insan da var ki.
Üniversite liseye döndü zaten yani.
Evet. Yani üniversiteden mezun olmuşsun, adam diyor ki sen dil biliyor musun? Yok. Konuyla ilgili araştırman var mı? Yok. E tamam da diyor yani. Ha liseden mezun olmuşsun. Ha açık öğretimden öyle derslere girerek falan mezun olmuşsun. Senin ne anlamın var ki diyor. Tamam mezun oldun hiçbir şey bilmiyorsun.
Evet.
Diyor ki ben buraya öğrenmeye geldim. Ben bu işe girmezsem nerede öğreneceğim? Ha, kusura bakmayın da iş yerleri okul değil zaten.
Evet kesinlikle.
Okul değil arkadaşlar iş yerleri. Sizin bunu üniversitede öğrenmeniz lazım. Üniversite derken de adam size git oku sınavlara gir geç demiyor zaten. O süreci iyi değerlendireceksin. Git stajını yap. Gerekiyorsa bedava git bir yerlerde yardım et. Değil mi? Bir proje geliştir. Hocanın yanında kal. Üniversitede kalmayı planlıyorsun.
Ya biliyorsun. Şeyler yap yani. Bölüm sonu canavarına bir ara bir iş başvurusu şey açmıştık falan. İşte yüzlerce arkadaş başvuru yaptı. Ya bakıyorsun mesela listeye falan. Herkes oyun oynuyor. Tamam sorun yok. İşte hangi programları biliyorsun deyince o zaman iniyor yani o
tabii
liste.
Ki.
Ya demek istediğim gerçekten de üniversite sadece aslında iş bulma yeri de değil. Aynı zamanda bir kültür yeri. Orada orayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
Öyle gerçekten. Hatta yurt dışı eğitim fırsatlarını kaçırmayın arkadaşlar. Sıkı çalışın, yurt dışına gidin. Vizyonunuz çok genişler, dil öğrenirsiniz. Bu da size her kapıyı açar. Zaten bir iş yerine gittiğini düşünsene. Bir arkadaşla beraber yan yana oturuyorsunuz. Hı. Sen üniversiteden sadece mezun olmuşsun. Adam yurt dışına gitmiş, öğrenci değişim programlarıyla o üniversiteden bu üniversiteye geçmiş. Onun üstüne bir de Amerika'da gez çalış tarzında bir organizasyonla gitmiş. Bir yılda orada çalışmış gelmiş. Adama diyor ki ben Amerika'ya gittim, Londra'ya gittim, şuraya gittim, bu üniversitede okudum falan filan diye.
Sen ne yaptın? Oyun oynadım.
Sen ne yaptın? Yok oyun oynadım da değil. Ben sadece mezun oldum, size geldim. Sen zaten orada konuşmaya bile utanırsın. Ben gideyim dersin oradan. Hı-hı. Çıkar gidersin, moralinizi bozar yani. O yüzden dediğim gibi bu süreci iyi değerlendirin. Çok uzatmayalım ama yani bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü bizim de belli bir yaşımız geldi. Belli şeyleri burada çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Keşke dediğimiz şeyler tabii ki çok fazla oluyor. Üniversitede o kadar boş zamanımız vardı ki aslında bazı şeyleri daha iyi hale getirebilecek.
Evet.
Ama yapmadık zamanda. Yapan arkadaşlar tabii ki çok çok daha iyi yerlerdeler. Onları da söylemek lazım.
Kesinlikle. Onları da tebrik ediyoruz yani.
Evet.
Bir başka benim ise oyun dünyasında ilginç bir haber. Aslında beni sevindiren bir haber. Çünkü eski oyunları hatırlatan bir şey. Deus Ex Mankind Divided diye bir oyun çıkacak. Deus Ex'in yeni oyunu. Yine Adam Jensen başrolde. Orada bossları konuşarak geçebileceğiz Mesut. Yani savaşmak zorunda değilsin bosslarla. Zaten bir RPG oyunu. Aslında daha önceki oyunda da bir Missing Link DLC'si gelmişti. Onunla birlikte bu konuşarak geçme olayları veya bossları gizlenerek geçme olayları koymuşlardı.
Evet, suyuna git tuşu var. Tıklıyorsun.
Abi anlaşalım ya.
Alttan alt tuşu falan var orada.
Ya RPG dediğimiz zaten budur. Yani size seçenek sunmuyorsa RPG, ona biz RPG diyemeyiz zaten. Evet. Yani illa boss'la savaşmanız gerekmiyor. Farklı taktikler kullanabilirsiniz. Mesela konuşabilirsiniz veya gizlenerek geçebilirsiniz ama gizlenerek geçmek daha zor olabilir savaşmaktan. Yani eğer bir RPG oyunu böyle seçenekler sunuyorsa zaten o büyük bir oyundur. Geçmişteki oyunlara baktığımızda da böyledir. Deus Ex'in ilk oyunu da böyle mesela. O yüzden gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesinde kendini yer buluyor. Şimdi biliyorum çoğu oyuncu belki bilmiyordur bu oyunu ama yani
ben de oynamadığım için şimdi şöyle bir şey kaldım. Ama şey de var mesela bu tip oyunlarda şunu da karşılaşabiliyorsun. Ben görev tabanlı bir adamımdır. Yan görevlere çok fazla odaklanmam. Sürekli görev yaparım. Hani kaptırıyorum kendimi. Çünkü yan görevler bana biraz şey geliyor. Beni oyalamak için var bu görev. Aslında orada ana görevim var. Onu yapmam lazım gibi düşünüyorum nedense. Öyle bir hissiyat. Şimdi sürekli ana görev yapınca boss'a geliyorsunuz ya da bir karaktere.
Zayıf.
Seçenek var ama orada şey yazıyor. Senin iletişim seçeneklerin zayıf kaldığı için bunu seçemezsin. Tamam mı? Orada suyuna git seçeneği var aslında. Alttan al seçeneği. Onu alamadığınız için sürekli olarak boss'la kavga ediyorsun tabii.
Ve zorla yeniyorsun.
Aynen. Kafasına ya, vura vura.
Bizim Ersin bir olay anlattı. League of Legends oynuyorum diyor bir gün. Karşı tarafta 5 kişi var diyor. Bizim elemanlardan bir aralarına daldı diyor. Kaç diyorum diyor, kaçmıyordu. Biz adalıyık, kaçmayız.
Süpermiş ya.
Orada ağzını kırmışlar zaten yani. Zaten ya. Genel olarak oyuncular aksiyonu seviyor. Evet. Böyle konuşmaymış falan filan. Bunlara
ama
çok
güzel,
gelmiyor.
Biz de adalıyık, kaçmayız aşağı tarafa.
Şey diyor, ne alakası?
Takım oyuncusu ha.
Bunu önden süreceksin işte, ölecek bunlar.
Şimdi karanlıkta gören bir kamerayla başlayalım. Biliyorsunuz şimdi fotoğraf makinesi ya kamera dediğimizde düşük ışık hep bunlarda bir sıkıntı. Düşük ışık performansını hep böyle överiz ya da işte kötüydü, iyiydi diye burada sizlere yorumlarız. Canon bir kamera geliştirdi arkadaşlar. Bu kamera ay ışığında bildiğiniz gündüz gibi çekebiliyor. Yani inanılmaz geliştirmişler. 4 milyon ISO hassasiyet değeri var. Full HD videolar çekiyor ama bu videolar şöyle. Mesela gökyüzüne artık baktığımızda yıldızları göremiyoruz. Bu kamerayla baktığınızda yıldızları geçtim göktaşlarına kadar, dünya atmosferinde o eriyen, alev topu haline gelen bunları görüp kayıt altına alabiliyorsun video olarak.
Oh.
İnanılmaz görseller kaydetmişler. 30 bin dolarlık bir fiyatı var. Uçuk bir fiyatı var. Ha, bu arada bu ISO değerini, hassasiyet değerini nasıl elde edebiliyor? Şunu söyleyelim, 2.26 megapiksel çözünürlüğe sahipmiş tam olarak kameranın tam olarak çözünürlüğü ama her bir pikseli normal DSLR kameralarda kullanılan piksellerden 5 kat daha büyükmüş. 19 mikron piksellere sahipmiş. Tabii ki daha büyük pikseller daha fazla ışık alabildikleri için de geceliğin daha iyi görebiliyorlar. Ayrıca üstünde NR ve IR filtreleri de varmış. Böylece profesyonellerin ihtiyaç duyabileceği çıkışlar da bir araya geldiğinde geceliğin belki de doğa fotoğraflamak, hayvanların yaşayışını çekmek isteyen insanlar için apayrı deneyimler sunacak.
Ya zaten aklıma direkt ya belgeseller geldi, iki askeri teknolojiler geldi.
İşte askeri teknolojilerde de ne kadar işe yarar bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani ne kadar mesafeye kadar net görüyor, zoomladığın zaman acaba bu ışık hassasiyeti devam ediyor mu falan. Bunlar tabii ki benim bilgimin dışında şu anda, açıklamaların dışında. Askerlerin farklı ihtiyaçları olabiliyor bu tip işlerde. Hı hı. Ama askeri amaçla da kullanılabilir belki. Yani sonuçta tüketiciye ulaşan versiyonlara baktığında bile kabiliyet ne kadar yüksek,
çok
askerlere daha farklı şeyler de sunuyor olabilirler. Yine Canon'un sunduğu belki de askeri farklı teknolojiler vardır. Google haritalar servisini biliyorsunuz. Hepimiz çok fazla kullanıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman genelde var mı yok mu böyle bir yer diye bir oraya soruyoruz neredeymiş görmek için. Metro istasyonları, otobüs istasyonları ne kadar bizde çok böyle aktif çalışmasa da bu hizmetler. Amerika'da tabii ki insanlar her şeyleri Google haritalar servisinden görebiliyorlar.
Sırf Maps için benim akıllı telefon arkadaşlarım var. Yani geçmeyeceğim diyordu mesela. Sevmiyorum akıllı telefonları
ama
diyordu.
Ama orada işine yaradığını görünce.
O çok işe yarıyor. Yani.
Evet, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz yarıyor. Ve şimdi Google özellikle Amerika'daki kullanıcılar için tabii ki hava kalitesini de temizlik oranını da haritalardan gösterecekmiş kullanıcılara. Böylece sen spor yapmak istiyorsun diyelim. Temiz nerede hava var? Orada sporunu yapmayı seçebileceksin. Bu çok önemli. Araçların üstüne takılan sensörlerle beraber geziyorlarmış şehirde ve genel olarak hava kirliliği haritası çıkartıyorlarmış. NASA'nın da ortaklaşa çalıştıkları bir projesiymiş bu. Helal olsun diyoruz. Gerçekten artık adamlar ne sunacağız diye ekstra kafa yormaya başlamış durumdalar. Hava kalitesini sunmaları bir harita servisi üstünden mükemmel olmuş. Son haberimiz de yani daha doğrusu Alkan'a geçmeden önceki son haberim de NASA'dan yine. NASA'yla başladık, NASA'yla gidiyoruz.
Bilim haberleri fazla.
Aynen. NASA Haber Ajansı gibi olduk. NASA bilim insanları normal Wi-Fi yongalarından 1000 kat daha az güç tüketen bir Wi-Fi yongası geliştirmeyi başarmışlar.
Bu 1000'e hastayım ya.
Evet, yalnız 1000'den, Amerikalılar 1000'den gidiyorlar abi. Bu 1000'de nasıl başlamışlar arkadaşlar? Ve bu 1000 kat derken de 330 megabit per second hızla da çalışabiliyormuş. Gerçekten inanılmaz. Yani 33 megabyte saniye teoride transfer edebiliyorsunuz bu taraftan. Şöyle yapmışlar bunu. Mesela normal Wi-Fi yongasına siz bu antenden karşıdaki alıcıya bir sinyali yollarsınız. O sinyali alır, içinde işler, bilgiye bakar. Ona göre 0-1 kararını verir ve karşı tarafa cevabını gönderir. Bu yonga ise bir yansıtıcı, bir ayna görevi görüyor. Bilgi geliyor buna. Mesela karşı tarafa bilgi de yollayacak ya bu. Eğer bilgiyi soğurursa, o sinyali emerse 0, emmeyip karşı tarafa gönderirse 1. Böylece karşı taraftaki antenin gücünden yararlanıyor.
Yani alıp işlem yapmıyor.
İşlem yapmıyor. Kendisi bilgi gönderecekse karşı tarafın gönderdiği sinyali gönderiyor, ona yansıtıyor. Böylece en azından alırken tamam bilgi alıp işlem yapması için iç taraftaki üniteleri gönderiyor. Burada bir enerji harcıyor ama veri göndereceği zaman hiçbir işlem harcamayarak asıl en çok güç tüketilen kısımda kendini korumuş oluyor enerji tüketimi olarak. 2,5 metre mesafeden sağlayabiliyormuş bu yüksek hızı ve tam verimli çalışmayı. Ayrıca tabii ki şimdi yansıtma teknolojisiyle çalıştığı için dalgayı bazen etraftaki cisimler bu yansımayı bozabiliyorlarmış. Ya da işte herhangi bir sinyal bozucu cihaz tam olarak veri iletişiminin sağlıklı çalışmasını engelleyebiliyormuş. Bunu gidermek için çalışıyorlarmış.
Acaba daha fazla mı etkileniyor bu teknolojiyi kullandığı için bu tür çevredeki cihazlardan?
Yani yansıtma kullandığı için tabii ki ekstra fazla etkileniyordur. Ama uzay araştırmalarında özellikle kullanmak için iki etapta geliştirmişler bunu. Ki uzayda bu tip şeyleri engelleyecek cisimler boşlukta yer almadığı için çok rahat bir şekilde astronotlar aslında kullanabilirler diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şey düşünebilirler. Uzay dediğin zaman hemen aklına gök taşları falan, uzay gemilerinin böyle arasında uçtuğu şeyler geliyor, sahneler geliyor ama mesela bazı gezegenlerin etrafında gök taşlarından sarmallar var. O sarmalların arasında arkadaşlar uzay gemileri çarpmadan bayağı uzun uzun yolculuklar yapabiliyorlar. Aslında onlara çarpmak için ekstra çaba harcamaları gerekiyor. Yani onların arası bile o kadar geniş ki. Uzay dediğimiz şey gerçekten sonsuz bir derya. Aşırı büyük.
Ya şey, kağıt üstünde yakın gözüküyorlar zaten.
Evet, yani biz baktık mı burada, hayal ettik mi sanki böyle aralarında uçacakmışız gibi gözüküyor ama uzay savaşları iki tane o meteor yanının arasında bile gerçekleşecek kadar şey aslında.
Şey ya, Star Wars'un etkileri bunlar.
Değil, biraz öyle. Çünkü oradaki taşı şey zannediyorsun sen, taş görünce uzayda falan. Ha bu taş tamam ya, gemiden küçük de benim arabam kadar bir şeydir falan diyorsun. Halbuki Türkiye kadar bir taştan falan bahsediyoruz orada öyle kendi kendine gezinen boşlukta.
Doğru söylüyorsun, evet. Oyun kısmına geçtiğimiz ise iki korku oyunuyla ben kısa kısalara geçmeden önce haberleri bitireceğim. Bunlardan birisi Capcom Resident Evil 2'nin remake'ini isteyip istemediğimizi sordu. Resident Evil'ın Facebook'taki resmi hesabından sordular. Yani 6 milyon takipçisi var. Gerçekten hani düşünceniz nelerdir, bize söyleyin dediler. Soran kişiler garip Mesut. Production Studio 1 adlı stüdyosu soruyor. Capcom'un kötü stüdyolarından birisidir söyleyeyim. Devil May Cry,
İş kalmadı deyip.
Devil May Cry 2'yi geliştirmişlerdi ki serinin en rezil oyunu. Production Studio 4 vardı, asıl oyunları yapan. Bunlar Capcom'un kalbiydi. Hepsi ayrıldı neredeyse yani. O stüdyo kalmadı. Şimdi kötü bir stüdyosu soruyor. O yüzden ben birazcık şey oldum ya burada. Hani
ne gelebilir ya, ki diye düşündüm.
Aynen yani ne verebilirler ki diye düşündüm. Resident Evil 2'nin remake sürümü de ciddi ciddi demek ki düşün diyor. İyi olur kötü olur orasını bilemem ama Capcom bu konuyu düşünüyor. Zaten şöyle baktığımızda zaten Capcom'un elinde ne kaldı ki? Bir Monster Hunter serisi var. Özellikle bu Japonya'da çok tutuyor bu seri. Bir de işte Resident Evil var. O da zaten bambaşka bir oyun olmuş. Resident Evil'ın bakalım eski fanlarına hitap eden bir oyun yapabilecekler mi? Bir de son olarak bu Resident Evil haberine şunu eklemek istiyorum ben. Resident Evil 2'nin bir fan yapımı sürümü vardı. Unreal Engine'de geliştiriliyor. Bazı oyuncular diyor ki zaten bu sürüm var. Ne gereği var diyor. Arkadaşlar öyle değil. Yani sırf grafikleri geliştirmek, işte atış sistemini biraz daha modern etmek o oyunu remake yapmıyor. Remake başlı başına bir çalışma.
Evet.
Resident Evil 1'in remake'ini oynadıysanız eğer, yani adamlar o kadar farklı dinamikler eklemişler ki, yeni sunumlar eklemişler ki, modern sunumlar, aklınız durur. Yani o bir oyunu kaliteli yapmak için grafikleri geliştirip öyle şu tutorial'lerini çevirmek de yetmiyor.
Gerçekten ama senenin en kaliteli oyunlarından bir tanesidir.
Evet.
Gelsin ya. Bakalım iyi kötü bir deneriz yani.
Ya zaten seri bundan sonra shooter'a döndü. En azından bir denesinler yani. Evet. Belki bizi şaşırtırlar diye düşünüyorum ben de. Diğer taraftan Silent Hills'ın yönetmenlerine geçmek istiyorum. Biliyorsun Kojima Konami'den kovuldu resmen adam yani. Metal Gear'dan adını evet. Çıkarıyorlar falan. Bunun yanında Del Toro ile birlikte biliyorsun Silent Hills'ı geliştiriyorlardı. PT olarak geçen oyunu. doğal olarak Konami'den ayrılınca Kojima bu projede iptal edilmişti. Hatta PlayStation Store'dan da bu oyun kaldırdı biliyorsun bu teaser. Şimdi bu ikili diyor ki biz yeni bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Bu Silent Hills olmayacak ama yine bir korku oyunu olacak büyük ihtimalle. Bu oyunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Muhtemelen yine Del Toro'nun korku filmlerini izlediyseniz o tarz bir şey olacaktır. Ama Silent Hills'ı çok sevdiyseniz, hani o korkudan çok hoşlandıysanız, çünkü biliyorsun sadece korku üzerine odaklanmış evet. Bir oyundu. Bu oyunda merakla bekleyebilirsiniz ama en azından 2,5-3 senesi var. Onu da söyleyelim yani.
Yani birlikte göreceğiz. Belki de korku moruka çıkmaz. Çünkü Japon dediğiniz zaman orada bir durup bir daha düşüneceksiniz. Çok değişik bir oyunda karşımıza gelebilirler.
Belli olmaz evet.
Doğru belli olmaz gerçekten. Top Gear efsanevi bir otomobil programı biliyorsunuz. Otomobil severler, özellikle motor sporlarından falan hoşlananlar da, egzotik arabaları görmek isteyenler de bu üçlüyü çok seviyordu. Çok da fazla izliyorlardı ama BBC aldı ani bir kararla beraber Top Gear'i sonlandırdı.
Kavgadan sonra.
Evet, ondan sonra da ya kavga dendi, o dendi, bu dendi. Bayağı bir dedikodu var o tarafta. Birçok kullanıcı izleyici üzülmüştü ki programın 350 milyondan fazla izleyicisi olduğu düşünülüyormuş dünya çevresinde. Yani dünya. Dünya çevresi deyince sanki böyle uzay istasyonunu falan da içine katmış.
Ama 350 yani. Milyon deyince insan öyle düşünüyor.
Değil mi? Bayağı bir fazla. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafta bir gelişme oldu. Amazon eski Top Gear sunucularını bir araya getirdi ve bir program hazırlığında olduğunu açıkladı. Dijital bir servis Amazon Prime'ın, genel olarak film servisi. Ve burada da Top Gear gibi bir yapımın yer alacak olması dijital yayıncılığın geldiği seviyelerini net bir şekilde ortaya koyuyor. BBC'den gidiyor. Halkın paralarıyla aynı TRT gibi işleyen bir kanaldan ve dijital servis Amerikalılara gidiyor. Bakalım nasıl bir program olacak? Yine beklentileri karşılayacak mı? Eskisi gibi fanlarını memnun edecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.
Bence eder. Zaten Amazon çok büyük bir firma. Yani evet. Bu konuda çok iyi şeyleri var.
Burada merak edilen konu, acaba bizdeki TV bu, Digiturk gibi platformların ne zaman çok premium yapımları kendileri sahipleneceği. Biliyorsun şimdi HBO dediğin taraf paralı kanal ve ne yapıyor?
Çılgın dizileri var.
Çılgın mesela. Game of Thrones'lar falan hep o taraftan geliyor. Yani ne zaman bizim acaba Digiturk ve TV bu sektörden kazandığı parayı yine sektöre yatırarak hem yapımcının kazanmasını sağlayacak hem de bizlere kaliteli içerikler sunacak. Çünkü sonuçta yayıncılıktan bir para kazanıyorlar ama parayı kasaya koymak yerine yayıncılığa tekrar yatırmaları hem sektörün büyümesi hem de bizler için çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. Yapılması gereken de bence bu. Victoria isimli motor üreticisi yeni elektrikli motosikletini tanıttı ve motosikletin şöyle bir özelliği var. Isle of Man TT 2015 isimli ve sadece elektrikli motosikletlerin yarıştığı bir yarışta podyum ödülünü kazanan motosikletin kasası üstüne oturtulmuş, o platformu kullanan ve 225 km mesafeye sahip bir motordan bahsediyoruz bu tarafta. Görüntüsü falan da oldukça iyi ve 3,5 saatlik bir şarj süresi sonunda bu kadar yüksek oranda gidip gelme sunabiliyormuş. 55 beygirlik bir güce sahipmiş. Çıkabildiği azami hız 160 km saat hızı da ulaşıyorlarmış. Bir motor içinde oldukça yeterli.
Yani daha fazlası ne olacak?
Evet. Evet, sadece videoda dikkatimi çeken şey bu firmanın nasıl bir firma olduğu konusunda şüpheler uyandıran, yani şehir içinde yarışan insanlar gösteriyor. Sanki çok matah bir şeymiş gibi.
160 km'de şehir içinde yarış.
Yani motosiklet için 160 km bakma kötü bir hız değil ama yarışın her türlüsü kötü. Yani şehirler arası bile olsa kötü.
Yok, yarıştan bahsetmiyorum. Gidiş yani, normal diyorum.
Yani şey olarak çok acayip. Yarışan insanlar göstermesi, motorla şehirde bu eşkıyalığı böyle teşvik etmesi. Bir motor firmasından hiç beklemeyeceğim bir şey. Evet. Ve yapmışlar. Ne bileyim akıl.
Ya o tanıtımı şey yapsa Allah. Mesela şehirler arası bir yolda giden bir motosiklet olarak
tanıtsa. Yok madem ki yarış da olmasın. Şey göstereceksin, piste giderken evet. Göster değil mi yarışıyorsan. Bunu şehir içinde yapması çok efsanevi bir şey.
Bir de yarış için ne kadar kullanılıyor ki hani şey olarak demek istedim. Çoğu insan bunu yarış amaçlı kullanmıyor.
Yok özellikle. Ya zibidileri görmüyor musun? Vızır vızır
Türkiye'de yapılıyor canım yani.
Dünya çapında orada yapılıyor ki Apache'lere hitaben böyle bir şey yapmışlar yani.
Amerikan Apache'leri.
Onu diyorum çok enteresan geldi sadece. Yani web ortamı olunca denetimsiz oluyor tabii, böyle bir videoyu yayınlamışlar. Yani siz yarışmayın arkadaşlar. Motosikletliler şimdi... Bazı dikkatsiz sürücüler nedeniyle ağır kazalar geçirebiliyorlar. Ama bazı motosiklet sürücüleri var ki ölmek için zorluyor adam kendini. Yani olabildiğince trafikte tehlikeli hareketler yaparak, sağınızdan solunuzdan vızır vızır hiç olmadık yerlerden ani dönüşler yaparak hem sizin hayatınızı hem de kendi hayatını tehlikeye atarak hayata devam ediyor.
Sen de vicdan azabı duyacaksın yani bir şey.
Ya açıkçası çok büyük hayatını riske atarak bir şey yaptığı zaman benim orada tek düşündüğüm şey arabanın içindeki ailem ve kendi sağlığım olur. Yani o adam kendi canına değer vermiyorsa kusura bakmasın ben de ona değer vermem yani. Hı hı. Bu araba otobanda zigzaklar giderek giden adamları da gördüğümde hani diyorum canım 5 para etmiyor. Kendi canına değer vermiyorsun başkalarına da evet. Bizim canımızı niye tehlikeye atıyorsun? Zaten 5 para etmez bir adamsın belli. Başkalarını tehlikeye atarak gidiyorsun. Onlardaki tek umudumuz gidip kendi başına bir yerlerde ölmesi. Yani evet. Uzak bir yerde gitsin. Tabii gazetelerde de bazen hani şey görüyorsun ya işte yüksek hız nedeniyle kontrolünü kaybetti filan diye. İnsanlara da acıma duygusu oluşmuyor dikkat edersin o haberlerde. Onlara da öyle başlık atıyorlar özellikle. O
ve, da ya gerçekten yani yine de keşke böyle şeyler olmasa ama ya oluyor işte ve bir süre sonra artık sen kendi canın da işin içine girince şey duyarsız olmaya
ya diyorsun kendi canın değersizse hani bırak başkası yaşasın.
Biz yaşayalım bari. Diyorsun.
Evet, doğru ne yazık ki öyle bir yere gidiyor.
Oyun dünyasında kısa kısaları geçelim arkadaşlar. Türk bilim kurgu oyunu Solaris, daha önce ikisi birde bahsetmiştik. 31 TL'ye Steam'de satılıyor ama Play Store'da sonunda satışa çıktı. Sanırım bu olaylardan sonra bizim de canlı yayınımızın da umarım etkisi vardır. 18 TL'ye satışa çıktı.
Çok iyi bir
yani efendim. Fiyat da çok iyi gerçekten. Steam'in neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Oyun hiç de kötü bir oyun değil. Bunun yanında Microsoft PC oyunlarını Xbox One'a stream etme çalışmaları üzerinde de çalışıyor. Bilmiyorum yani aynı evin içinde konsol, PC olayı ne kadar kullanılır emin değilim ama yine de bu çalışmalar güzel.
Şöyle kullanılır Alkan. Şimdi konsolları genelde biliyorsun nerede gösteriyorlar? Oturma odasında. Evet.
PC'de
çalışma odasında. Şimdi çalışma odandaki güçlü PC'lik oyunu oturma odasında oynamak istediğinde pek bir avantajın kalmıyordu. Ama şimdi böyle streaming yapabilecekse Xbox One'ın onun üstünden oturma odanda PC oyunlarının tadını çıkartabilirsin.
Ya bilemiyorum işte PC oyununu mesela aynı oyun konsollara varsa konsol sürümü alırsın.
Ama ucuzunu PC alırsın.
PC'yi nasıl şey yapacaksın? Gerçi ucuzunu alırsın.
Evet,
doğru
yani öyle bir konsol oyununun aynısı PC'de varsa PC'de daha ucuz alırsınız arkadaşlar. Bu böyle bir aritmetik doğru. Var dünyada.
Şey nasıl olacak mesela? Xbox One kontrolcüsü mü doğrudan oynayacağız?
Tabii ki. Xbox One kontrolcüsünü PC'ye taktığım bugün bütün FPS oyunları destekliyor ki.
Gerçi doğru.
Geri oyunu saymıyorum bile bak. FPS oyunu destekliyorsa
FPS'ye bile destekliyor. Yani, doğru söylüyorsun.
Geri kalan zaten çalışıyor.
Zombie U zaten az önce bahsetmiştik. Zombie adıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a duyuruldu.
Mutlaka oynayın. Yani bu oyun diğer zombi oyunlarına göre çok farklı.
Gerçekten çok kaliteli. Değeri bilinmemiş oyunlardan birisi.
Konsolda olunca tabii bir değişik konsolda.
Evet, Wii U'da olunca dijital olarak satılacak sadece ve fiyatı da muhtemelen uygun olacak. Yani İnşallah. 60 dolardan satılmaz da sanırım 30 dolardan falan satılır.
Öyle bir şey olur.
Zaten grafikler de aynı.
Evet.
Bence o grafikler de atmosferi çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Grafikler yeterli.
Ya canlı yayın oyunu tam. Çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar ölüyorsunuz başka bir karakterde uyanıyorsunuz. Yani öldüğünüz yerden devam etme falan da yok. Evet. Böylece bir canlı yayın hiç duraksamadan, bitmeden devam edebiliyor. Çünkü evet. Her seferinde farklı bir şekilde ölüyorsun.
Ya bir de şey, ölüyorsun. Öldükten sonra başka bir karaktere geçiyorsun mesela. İlerliyorsun. Kendi ölün zombiye dönüşmüş orada.
O zirve ya müthiş.
Ya gerçekten. O tür şeyler çok iyiydi gerçekten de. Dediğim gibi değeri bilmemiş oyunlardan birisi. Mutlaka bu oyunu yakından takip edin. Zaten 18 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor. Hemen piyasaya. Bir diğer haberimiz de Türk oyun piyasasının gururu olan Mount & Blade Bannerlord'dan geliyor. Biliyorsunuz Mount & Blade serisinin yeni oyunu bu. İkinci oyun olarak geçiyor. Bu oyun Gamescom'da gösterilecek Mesut. Geliştiriciler bizi ziyaret etmişlerdi ve burada bize bir demo göstermişlerdi. Demoda grafikler gerçekten de çok iyi gözüküyordu. Zaten Mount & Blade'in en zayıf kaldığı yön grafikleriydi. Oynayış dinamikleri çok iyiydi.
Şimdi zaten onu da geliştirdikten sonra eksiksiz olacak.
Evet ve dünya çapında çok büyük sükse yapacaklarını düşünüyorum ben. Umarım bu geliştiricilerle birlikte Türk oyun piyasası da gelişir yani.
İnşallah evet. Kullanıcıların da bilinçlenmesi lazım tabii biraz.
Evet kesinlikle. Kullanıcılar da bilinçlenirse artık her şey çok daha iyi duruma gelecektir. Benim kısa kısalarım da bu kadar.
Ben de kısa kısa birkaç haberden bahsetmek istiyorum sizlere. Teknoloji devleri iklim değişikliğini engellemek için birleşti diye bir haberimiz var. Aralarında Apple, Microsoft ve Google'un yer aldığı 13 büyük firma Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı hani üretim tesislerinin ve fosil atıkların doğaya salınmasını kısıtlayarak yeşil enerji üretimine odaklanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve bu global ısınmanın önlenebilmesi amacıyla çalışma başlatmış durumda. Stephen Hawking ve Elon Musk da buna destek verecekmiş. Genel olarak 2030 yılına kadar 6 milyar ton fosil atığın işte atılmasını, doğaya karışmasını engelleyebileceklerini düşünüyormuş bu topluluk. Ve bu topluluğun işte bu rakama ulaşmasıyla beraber de elde edilecek şeyin örneklemesi Amerika'daki tüm arabaların toplam 4 yıl trafikten çekilmesine eşit olacakmış elde edilecek yer. 2030 yılı çok uzak değil aslında bakıldığımızda. Bu tip gelişmelerin yaşanıyor olması güzel, en azından geleceğe düzgün bir dünya bırakabiliriz belki. Ya,
evet çok güzel bir gelişme ama şunu da söyleyeyim mesela. Çok ilginç bir makale okumuştum. Şey diyorlar mesela tarım dünyaya yani çevreye sanayiden daha fazla zarar veriyor.
Ne yazık ki öyle bir şey var, evet.
Ve bunu insanlar mesela benim başıma çok ilginç bir olay gelmişti bununla ilgili. Ben köydeydim mesela, bir misafirimiz geldi başka bir şehirden. Aha ne güzel, her yer yeşil dedi, tamam mı? İşte portakal ağaçları falan filan, mısır ekilmiş. Her yer yemyeşil, doğa çok güzel falan dedi. Dedim burası doğa değil.
Yani hani, burası yapay değil mi tamam?
Burası yapay yani ve bunlar da zararlı. İşte ilaç atıyorsunuz, hayvanların yaşam yerlerini öldürüyorsunuz, bir sürü şey. Evet sanayi zarar veriyor ama bunun yanında tarım da inanılmaz bir zarar veriyor gerçekten de. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor zaten, dünyayı kurtarmak istiyorsak.
Bir arada şeyi tartışıyorlardı ya, yani yeşil enerji üretimi için elde edilen bu güneş panellerinin geri dönüştürülmemesi durumunda çevreye verebileceği zarardan falan bahsediliyordu. Yani gerçekten bir şeyi yaparken bazen yıkıma da neden olabiliyorsun. Hı hı. Bir diğer taraftan da bilim dünyası şu anda yapay zekaya odaklanmış durumda. Stephen Hawking'in özellikle Steve Wozniak'la beraber yaptığı bir açıklama var ki bu yapay zeka konferansında. Yapay zekanın hiçbir zaman silah butonuna kendi basacak hale getirilmemesi gerektiği konuşuluyor. Çünkü böyle olursa eğer insanın sonu gelebilir uyarısında bulunuyorlar. Predator'lar falan biliyorsunuz, Amerikan insansız araçları roket falan fırlatıyorlar ama bu kararı hep insanlar veriyor. Hı hı. Ama bu tarafta da tartışmalar şu yönde çok büyük odaklanmış durumda Amerika'da. Pilota o kadar fazla veri gidiyormuş ki genelde pilotlar yanlış karar verebiliyorlarmış burada.
Zaten örneklerinde rastladık.
Evet, insanlar bunu değerlendiremiyorlarmış artık. O kadar fazla veri giriyormuş ki o kadar fazla sensörden ve kaynaktan. Bunları bazen değerlendirme konusunda güçlük çeken insan yanlış karar verebiliyor. Bunu da makine daha doğru karar verir tarzında söylemler de var. Biliyorsunuz bununla ilgili bir film de vardı çok güzel. İşte drone'un yapay zeka diyor ki vurmayın bunlar suçsuz. İnsan diyor ki vurun. Ondan sonra yapay zeka diyor ki ben bu insanları yok edeyim de bari bu işlemi tamamen kapatalım. Çünkü bunlar birbirlerine zarar veriyor falan. Virüs olarak görüyor onları. Bakalım ne olacak? Yani siz yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum.
Zaten bu yapay zeka konusu filmlere de daha önce konu olmuştu.
Fantezi konusu.
Animelere de konu olmuştu. İşte Matrix'te de benzer.
Evet, yani bir de her sene bunu böyle bir haber yapıyorlar. Bu popüler bir konu biraz da.
Evet.
Korkutan bir şey insanları.
Ama insanların en büyük şeylerinden birisi bu da ya. Hani sorularından birisi günümüzde. Mesela Ghost in the Shell adlı bir anime var.
Çok o mükemmel.
Mükemmel ya. Bir anime, evet. Mesela. Hani onlar da yapay zekanın duygularına kadar ele alıyorlar.
Ama mesela orada artık öyle bir dünyadan bahsediyorlar ki insanların zihinleri eklenebiliyor.
Zihinleri ekleniyor. İşte vücut parçaları, mekanik falan.
Evet, yapayla gerçek bir araya geçmiş durumda. O çok farklı bir fantezi dünyasıdır. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz henüz. NASA'nın geliştirdiği en güçlü roket uçuşa hazır. Evet, bizi Mars'a götürecek roketten bahsediyoruz bu tarafta. Şimdi normal bir mekiğe baktığımızda 22 ton yük taşıyabilirken bu geliştirilen mekik henüz daha tabii ki proje aşamasında ama 63 ton yük taşıyabiliyormuş ve 120 tona kadar da çıkartmak mümkünmüş taşıyabildiği yükü. Yani genel olarak karşılaştırdığınızda bir mekik yani 4 mekik gönderisiye bir tane bundan gönderiyorsunuz, 3 mekik gönderisiye işte. Ona göre şey sağlıyorsun, yakıt tasarrufu ve zaman tasarrufu.
Yarın bir gün taşınırsak başka gezegenlere bunlar
için lazım olacak. Özellikle 120 tona çıktığınızda tabii ki katlanarak artıyor kapasitenizde. Ne yapılacakmış? Şimdi proje aşamasının bitmiş. Bunu üst kurula sunmuşlar. Üst kuruldaki bağımsız mühendisler ve bilim adamları bunu tekrar değerlendireceklermiş. Ondan sonra yapım aşamasına geçilecekmiş. Dünya hızla uzaya doğru yönelmiş durumda tekrar. Yeniden uzay yarışı kızışmış durumda. Umarım biz de bir an evvel burada yer alabiliriz. Çünkü Türkiye olarak kendi uydularımızı geliştirme konusunda projelerimiz var, yürütülüyor da. Aynı zamanda roket fırlatma üstüne de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kısır döngüde yer alan bu siyasi çatışmaları, bu ayrımcılığı falan bir şekilde halledebiliriz de düzgün bir şekilde dünya standartlarına uygun bilimsel gelişmelerle karşınızda oluruz diyoruz. Burada ikisi birin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.